Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları. Baylar, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve bildiri o zamanın ve çevrenin gerektirdiği ikinci derecede düşünceler çıkarılarak incelenecek olursa bir takım köklü ve geniş kapsamlı ilkeler ve kararları ortaya koyabiliriz. İzin verirseniz bu ilkeleri ve kararları benim daha o zaman nasıl anladığımı açıklayayım. 1. Ulusal sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. 2. Ne türlü olursa olsun yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda ulus birlikte direnecek ve savunacaktır. 3. Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri ulusal kongrece seçileceklerdir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. 4. Kuvayi Milliye'yi etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir. 5. Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 6. Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. 7. Millet Meclisi'nin hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bu ilke ve kararlar türlü türlü yorumlanmışsa da temel nitelikleri hiç değiştirilmeksizin uygulanabilmiştir. Baylar, biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri saptamaya çalışırken Sadrazam Ferit Paşa da ajanslarla bir takım demeçler yayımlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın ulusu jurnal etmesi dense yeridir. 23 Temmuz 1919 günlü ajansla dünyaya şunu duyuruyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Anayasaya aykırı olarak Millet Meclisi adı altında toplantılar yapılıyor. Bu işlerin sivil ve askeri görevlilerce yasak edilmesi gerekir. Buna karşı gereken önlem alındı ve meclisi mebusanın toplantıya çağrılması istendi. Ağustos'un 7. günü kongre toplantısını kapatırken kongre üyelerine önemli kararlar alındığını ve bütün dünyaya ulusumuzun varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim. Ve tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır dedim. Sözlerimin yersiz olmadığını zaman ve olayların kanıtladığı kanısındayım. Baylar, Erzurum Kongresi tüzük gereğince bir heyeti temsiliye seçmişti. Cemiyetler Kanunu'na uyularak verilmesi gereken dilekçe yerine Erzurum Valiliği katına sunulan 24 Ağustos 1919 günlü bildiride heyeti temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şöylece gösterilmişti. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu Müfettişi, askerlikten çekilmiş. Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı. Raif Efendi, eski Erzurum Milletvekili. İzzet Bey, eski Trabzon Milletvekili. Servet Bey, eski Trabzon milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Bekir Sami Bey, eski Beyrut valisi. Sadullah Efendi, eski Bitlis milletvekili. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Başkanı. Baylar, yeri gelmişken şunu bilginize sunayım ki bu kişiler hiçbir zaman bir araya gelip birlikte çalışmış değildir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar ve ondan sonra biri Erzurum'a, öteki Erzincan'a dönerek bir daha aramıza katılmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey, İstanbul'daki meclisi mebusana gidinceye dek bizimle birlikte bulunmuşlar. Erzurum Kongresi'nde görülen duraksamalar. Baylar, söz arasında küçük bir noktaya da dokunmak isterim. Benim bu Erzurum Kongresi'ne üye olarak girip girmemekliğim düşünülmeye değer görüldüğü gibi kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım üzerinde duraksayanlar bulunmuştur. Bu duraksayanlardan kimilerinin düşüncelerini iyi niyetlerine ve içtenliklerine yormakla birlikte başka bir takım kimselerin bu konuda içtenlikten büsbütün uzak olduklarına, tersine kötülük amacı güttüklerine daha o zaman kuşkum kalmamıştı. Örneğin düşman casusu olup her nasılsa Trabzon ili içinde bir yerden kendini kongreye delege göstertip gelen Ömer Fevzi Bey ve bunun arkadaşları gibi. Bu kişinin hainliği sonradan Trabzon'daki ve oradan kaçtıktan sonra İstanbul'daki işleri ve davranışlarıyla kesin olarak anlaşılmıştır. Kongrenin bitiminden 2-3 gün önce başka bir tartışmada söz konusu olmaya başlamıştı. Bazı yakın arkadaşlarım benim heyeti temsiliyeye girip açık olarak çalışmamı sakıncalı görüyorlardı. Düşünceleri şu noktalarda özetlenebilir. Ulusal girişim ve çalışmaların bütün anlamıyla ulustan doğduğunu, gerçekten ulusal olduğunu göstermek gerekir. Böyle olursa girişimler daha güçlenir ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine yer kalmaz. Ama tanınmış ve hele İstanbul hükümetine ve halifelik ve padişahlığa karşı baş kaldıran biri durumuna düşmüş, saldırı noktası olan benim gibi bir adamın bütün bu ulusal girişimlerin başında bulunduğu görülürse, çalışmaların ulusal amaçlar yolunda olmaktan çok özel istekleri gerçekleştirmek için olduğu kanısına yol açabilir. Bunun için heyeti temsiliye üyeleri illerle bağımsız sancakların seçeceği kişiler olmalıdır. Ancak böylelikle ulusal bir güç gösterilebilir. Bu düşüncelerin ne derece yerinde olup olmadığını araştıracak değilim. Yalnız benim de bu düşüncelere karşı olan düşüncelerimin dayanak noktalarından bazılarını sayayım. Her şeyden önce ben ne olursa olsun kongreye katılmalı ve onu yönetmeliydim. Çünkü zaman geçirmeksizin ulusal iradenin işler duruma getirilmesini ve ulusun kendi başına silahlı ve eylemli olarak önlemler almaya başlamasını sağlamak zorunluluğuna inanıyordum. Bu temel ilkeleri benimsetip karara bağlamak için kongrede çalışmayı ve yönetici olarak üyeleri aydınlatmayı çok gerekli görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresi'nin daha önce açıkladığım ilke ve kararlarını herhangi bir temsilciler kurulunun uygulatabileceğine benim güvenim olmadığını açıkça söylemeliydim. Nitekim zaman ve olaylar beni doğrulamıştır. Bundan başka daha Amasya'dayken karar verdiğim ve bütün ulusa her türlü araçlarla duyurttuğum Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasını sağlamak, bütün ulusu ve yurdu tek bir kurulla temsil etmek, sonra yalnız doğu illerini değil, yurdun bütün parçalarını aynı dikkat ve duyarlılıkla savunma ve kurtarma çarelerini bulmaya çalışmak gibi işleri herhangi bir kurulun başarabileceği kanısında olmadığımı açıkça söylemek zorundaydım. Çünkü bende böyle bir kanı bulunsaydı, işe giriştiğim güne dek bu konuda girişim yapan ve uğraşanların çalışma sonuçlarını bekleyerek görevimden çekilmemek yolunu tutardım. Hükümete, padişah ve halifeye karşı baş kaldırmayı gerekli görmezdim. Tersine ben de bazı ikiyüzlü ve ikiyanlılar gibi dış görünüşü pek parlak ve gösterişli olan o günün ordu müfettişliğini ve padişah hazretlerinin yaverliği sanını elden bırakmazdım. Gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün ulusal ve askeri hareketlerin başına geçmemde kuşkusuz sakınca vardı. Ama o sakınca başarısızlığa uğradığımda herkesten önce ve herkesten çok benim en büyük cezaya çaptırılmamdan başka bir şey olabilir miydi? Oysa bütün yurdun ve koskoca bir ulusun ölüm kalımı söz konusu olurken yurtseverim diyenlerin kendi sonlarını düşünmelerine yer var mıdır? Baylar, ben kimi arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uysaydım, iki bakımdan büyük sakıncalar doğacaktı. Birincisi düşüncelerimde, kararlarımda ve bütün kişiliğimde yersizlik ve yetersizlik olduğunu açığa vurmak ki bu davranış benim vicdan buyruğuyla üzerime aldığım görev bakımından düzeltilemeyecek bir yanlış olurdu. Baylar, tarih söz götürmez bir biçimde ortaya koymuştur ki büyük işlerde başarı için yeteneği ve gücü sarsılmaz bir başkanın varlığı çok gereklidir. Bütün devlet büyüklerinin umutsuzluk ve güçsüzlük içinde, bütün ulusun başsız olarak karanlıklar içinde kaldığı bir sırada, yurtseverim diyen binbir çeşit kişinin binbir türlü davranış ve inanç gösterdiği kargaşalı bir zamanda, danışmalarla birçok saygın ve erkli kişilerin sözlerine uyma zorunluluğuna inanmakla, sağlam esas aslı ve özellikle sert yürünebilir mi ve en sonunda ulaşılması çok güç olan hedefe varılabilir mi? Tarihte buna ulaşmış bir topluluk gösterilebilir mi? İkincisi, baylar, ulus, ülke, siyasa ve ordu yöneticiliğinde hiç bulunmamış ve bu alanda değeri belirmemiş ve denenmemiş gelişigüzel kişilerden, örneğin Erzincanlı bir Nakşi Şeyhi ve Mutkili bir aşiret başkanı gibi zavallılardan da kurulabilecek herhangi bir temsilciler kuruluna söz konusu durum ve görev bırakılabilir miydi? Bırakıldığında yurdu ve ulusu kurtaracağız dediğimiz zaman ulusu ve kendimizi aldatmış olmak gibi kötü bir yanılgıya düşmeyecek miydik? Bu nitelikte bir kurula perde arkasından yardım edebileceği düşünülürse bile bu yöntem güvenilir sayılabilir miydi? Bu söylediklerimin o günlerde değilse bile artık bugün bütün dünyaca reddedilemeyecek gerçeklerden olduğuna hiç kuşkum yoktur. Bununla birlikte ben bu söylediklerimi o günlerden kalma bazı anılar ve belgelerle burada doğrulamayı gelecek kuşakların siyasal ve toplumsal eğitimi bakımından ödev sayarım. Bu dakikaya kadar olduğu gibi buradan sonra da sözünü edeceğim olaylar dolayısıyla bu yön kendiliğinden aydınlanmaya başlayacaktır. Baylar, Erzurum Kongresi'nin bitiminde Ferit Paşa'dan sonra Harbiye Nazırlığı'na yeni geldiği anlaşılan bir Nazım Paşa imzasıyla 15. Kolordu Komutanlığı'na 30 Temmuz 1919 günlü şöyle bir buyruk geldi. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in hükümet kararlarına karşı gelmelerinden ötürü hemen yakalanarak İstanbul'a gönderilmeleri, Bab-ı Ali'ce uygun görülüp ilgili görevlilere gerekli buyruklar verildiğinden kolorduca önemli yardım edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. Bu buyruğa kolordu komutanlığınca gereği gibi yanıt verildi. Bu yanıtı öteki komutanlara da olduğu gibi gönderterek dikkatlerini çektirdim. Kongre bildirisi yurt içinde her yere ve yabancı devlet temsilcilerine türlü yollarla bildirildi. Tüzükte komutanlara ve başka güvenilir makamlara şifreyle bölüm bölüm verilerek bulundukları yerlerde basılıp çoğaltılmasının ve yayımının sağlanmasına çalışıldı. Bu iş doğal olarak günlerce sürdü. Bununla ilgili olarak Sivas'ta 3. Kolordu Komutanı Salahattin Bey'den aldığım 22 Ağustos 1919 günlü bir telde, tüzüğün 2. ve 4. maddelerinin yayımını sakıncalı bulduğu bir kez daha incelenmesi gereği bildiriliyordu. 2. madde birlik olarak savunma ve direnme ilkesinin kabul edildiğine, 4. madde geçici yönetim kurulabileceğine ilişkin maddelerdir. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.